Ayrım 37.
Çocuk küçük ve narindi. Ağaçtan düşme sonucu oluşan omurga eğriliği ve genel sağlık bozukluğu sonraları ona eziyet çektirdi. Yaşlı Kierkegaard, inzivada yaşayan aşırı sofu, bir öfke anında halk içinde Tanrı'ya küfretmenin kefaretini ödeyen biriydi ve oğlunun etki altında kalan zihni, babasının günahına ortak olma gibi patolojik bir duyguyla biçimleniyordu. Yüzeysel neşenin altında Kierkegaard, hüzünlü ve acı çeken biriydi. 20'lerinde kendini içkiye verdi. Üniversite yıllarında bir tür amatör kabul edilmesine karşın Tanrı bilim sınavlarını yine de Cumlaude'de geçti fakat hiçbir zaman papazlığa kabul edilmedi. Kierkegaard 24 yaşındayken 14 yaşındaki Olsen'e ilk görüşte aşık oldu. Olsen bir memurun kızıydı. Onunla 2 yıl gezdikten sonra aniden nişanı bozdu ve melankolik yapısının onun iyi bir koca olmasına fırsat vermeyeceğini söyledi. Fakat Olsen daha sonra evlendiğinde hayal kırıklığına uğramış ve büyük eseri Yaya Dayı onun için yazmıştı. Her şeyi ona borçluyum. Genç bir kızın basitliğini. Ayrılmaları kırgınlık yarattı ve Kierkegaard Berlin'e gitti. Kopenhag'a döndüğünde eski içki arkadaşlarını terk etti ve toplumla ilişkisini büyük ölçüde kesti. Delileri akıllı denilen insanlara yeğlediğini söylüyordu. 1838'de babası öldükten sonra benim bir şey olabilmem için öldü, melankolik Danimarkalı kendini yoğun bir biçimde toplumu incelemeye verdi. Karanlık düşüncelerini bir dizi kitapla ve denemeyle ortaya koymaya başladı. Miras kalan önemli miktarda parayla belirli bir yaşam standardında yaşamak ve kitaplarını yayımlamak olanağı elde etmişti ve bu kitaplar yerel düzeyde tanınmak için yeterli sayıda insana ulaşıyordu. Kierkegaard, Danimarka Kilisesi'ni sofu sahtekarlığı ve uygarlığı neredeyse bütünüyle yozlaşmış olduğu nedeniyle reddetti. Heyecanlı bir dille Hristiyanlığı, akılcı doğrulama çabalarının hepsinin gerçekte dinsiz olduğunu yazdı. İnsan Tanrı'nın öyle karşı savıdır ki insan biçiminde vücut bulma öğretisi saçmadır. Ancak Tanrı insana inancı armağan etmiştir. İnsanı tek umudu, inanç sıçraması ile kendi varoluş gerçeğini anlamak olan sürgün olarak görmüştür. Bu inanç onu Tanrı ile doğrudan uyum içine sokabilirdi ve Kierkegaard insanın yalnızken hissettiği acının egemenliğinde varoluş üstüne temellenen bir antropoloji geliştirdi. Kierkegaard'ın şiddetli eleştirileri kilisenin gazabını çekti. Kürsü ve basın ona saldırdı. Kemikli, çarpık gövdesi karikatürlerde alay konusu yapıldı. Saldırılardan yılmayan Kierkegaard, deva yerine tahrik sunmaya devam etti. Ben kürsüsüz bir tanrının sözlerinin vaziyim diye yazıyordu. Özünde kendisini bir şair olarak görüyordu. Ya da kendisini yüreği gizli acılarla yaralanmış, öylesine tuhaflaşmış dudaklarından çıkan ahlar ve çığlıkların güzel bir müzik sesine dönüştüğü mutsuz bir varlık diye tanımladı. Varoluşçuluk adını Kierkegaard'ın varoluş sözcüğünü kullanmasından aldı. İnsan olmayan şeyler vardır ama yalnızca insanlar varoluştur. Her insan tektir ve varoluşu kendisinin özgür, sorumluluk içeren seçimleriyle biçimlenir. Ve her insanın yapmak zorunda olduğu en büyük seçim İsa ile dünya arasındadır. Kierkegaard'a göre gerçek varoluş içtenlikten uzak ve ikiyüzlü yaşam karşısında daha benzeri bir tür özgünlüktür. Yıllar sonra Ortega Gasset bu kavramı başka sözlerle geliştirmiştir. Özgün yaşamak her bireyin yaşamını kendisinin yapmasını içerir. Yani insanın kendi yazgısı içinde geniş bir özgürlük alanı vardır ve yazgısını kabul etmeyi reddederse yaşamı özgünlükten uzak kılacaktır. Yalnız Asi, 42 yaşında mirasının bitmesiyle aynı zamanda Kopenhag sokaklarında bayıldı, hastaneye götürüldü. Belden aşağısı felç olmuştu. Birkaç hafta sonra öldü. Kısa yaşamında felsefesi ve uyarıları büyük ölçüde görülmezlikten gelinmişti. Ama son yıllarda yazıları dikkat çekici biçimde yeniden diriltildi. 20 kitabının İngilizce çevirileri el altında. Kierkegaard'ın Gerçekliği Sorgulaması, Franz Kafka ve Thomas Mann gibi romancıların eserlerinde yankısını buluyor ve bir ilahiyatçı, bir zamanlar küçümsenen mistiğin Aziz Augustinus'tan beri dinsel yaşamın psikolojisini yorumlayan en engin kişi olduğu söyleniyor. Hekim filozof, Kierkegaard'ın varoluş kavramı Alman psikopatolojist ve filozof Karl Jaspers tarafından daha da geliştirildi. Jaspers geleceğin felsefi doğrularının varoluşla ilgili olacağını, bireylerin tarihsel yazgılarını gerçekleştirecekleri özgür yaşamlarıyla ilgileneceğini savunuyordu. Jaspers pozitivistlerin olguların dünyası ile gerçekliğin dünyasını karıştırdıklarına inanır. Bilim adamı gerçekliğin yalnızca bir yönünü tanımlayabilir. Etik ve estetik değerler hiçbir zaman bilimin konusu olamaz, ancak kendilerini yapan ve yine yapan kişiliklerin yaratısı olabilir. İnsanın yaşamı kaçınılmaz olarak zordur. Çünkü özgün olmaması yolunda maddi zorunluluklar, toplumsal uyum ve içgüdüsel özlemlerle sürekli baskı altındadır. Ama felsefi zihin sonsuza kadar mutlak gerçekliğin bilgisini arar ve bu araştırma sonunda Tanrı'ya götürür. Jaspers'a göre dine ya da aşkın olana felsefi inancı olmayan bir insan, kendini ve istencini yüceltme ve şeytanlaşma eğilimindedir. Tanrı olmayınca yalnızca idollar kalır. Tanrı'nın sesinin duyulabildiği dönemler Jaspers'a göre gerçek göklere yücelim deneyi anlarıdır ve insan böyle anlarla ve böyle anlar için yaşar. Modern zamanların en büyük hekim ve filozofu olan Jaspers, kendisine ve başkalarına nüfuz edebilmek için en etkin yol olarak tıp ve psikiyatriyi seçmiştir. Babası Kuzey Denizi kıyısındaki Oldenburg'da hukukçu ve banka başkanıydı. Babasının kariyerini izlemeyi düşünerek Jaspers 3 sömestr hukuk çalıştı, sonra tıbba yöneldi ve doktorluk derecesini 1909'da aldı. Ertesi yıl dindar bir Yahudi kızla Mayer'le evlendi. Evliliğimiz ikimiz de felsefede ustalaşmak çabası gösterdiğimiz güzel ve sarsıcı deneyimlerle yaşamın gerçekleşmesinin sarsılmaz temeli haline geldi. 1910'da Heidelberg'de psikiyatri kliniğinde asistan oldu ve psikoloji dersleri vermeye başladı. 1921'de felsefe profesörlüğüne atanarak 1937'ye kadar bu görevini devam etti ve bu yılda Nasyonal Sosyalist Rejim tarafından görevinden alındı. 1945'te görevine döndü ve sonrasında Basel Üniversitesi'nden emekli oldu. Düşünce arkadaşları varoluşçular içinde daha az tabuya karşı çıkan ve aşkın inançlarına sıkı sıkıya bağlı olan Jaspers, insanın korkunç rahatlığından kurtulması gerektiği konusunda uyarıda bulunur. Modern zamanların ayaklanma ve yıkımına karşın hala önemli bir şey olmamış gibi yaşıyor ve düşünüyoruz. Kurtuluş için insan geçmişi yeniden kurmak veya geleceği güvence altına alacak formüller aramak gibi yararsız çabaları terk etmelidir. Her şeyden öte yapılması gereken türdeşleriyle iletişim kurmaya çabalamaktır. Felsefenin günlük görevi iletişimi mümkün olduğu kadar gerçekliğe yakın hale getirmektir. Münzevi, 20. yüzyılın ilk 10 yıllarında varoluşçu okulun estetikteki en önemli etkisi bir başka Alman'ın, Martin Heidegger'in eserleriydi. Heidegger sonraları bir varoluşçu olarak adlandırılmayı yadsımıştır. 1889'da kara ormanlarda doğan ve gerçek bir yalıtılmışlık içinde yaşayan Heidegger, Freiburg'da görüngü bilimci Edmund Husserl'in ardılı olarak 1928'de profesör oldu. 1951'de emekliye ayrıldı. Kendisinden Denker, düşünür olarak söz eden bu kara gözlü bıyıklı küçük öğrenciliğinde Nietzsche'nin Tanrı öldü sözüne takılmış ve doktora tezinde Don Scott'un 13. yüzyıldaki ruhun ölümsüzlüğünün ussal kanıtı olamayacağı inancını işlemiştir. Heidegger'in ana konusu varlığın anlamına bir yanıt bulmaktır. Temel yapıtı varlık ve zamanda Heidegger yazgı ve kader üstünde durmuş, ister istemez dünyaya fırlatılan, suçtan yozlaşmış, heyecanlarıyla yönlenen bütün görkemli tasarıları ölümle sona ermek zorunda olan insanı varlığının temel tehlikeleriyle tanımlamıştır. Ünlü Denker, son yıllarında münzevi yaşamdan yalnızca yılda birkaç ders vermek için ayrıldı. Soruları genellikle sessizlik veya bulmacalarla yanıtladı. İnsanın kökünün Tanrı'da olduğunu söylemekle ve bugünün dünyasının tehlikelerini doğru tanımakla Hristiyan inancın önemsizleşmesine yardımcı olduğuna ve entelektüel huzursuzluk yarattığına inandı. Eski bir öğrencisinin sözleriyle Heidegger'in katkısı varoluşumuzun yorum gerektirdiğine, bu çağın yeni gerçeklikleriyle baş edebilmek için tanımlarımızı yeniden yapmamız gerektiğine ikna olmamızı sağlamıştır. Keder ve saçma. Kimi yönleriyle biçimci bir felsefe yaklaşımından ve anlayışından başkalaşan günümüz varoluşçuluk felsefesi, farklı öğelerini bir bütünlük içerisinde yaşamdaki kişisel karmaşıklıklar içinde birleştirir. Bunlar şöyle özetlenebilir. Şeyler, bir ağaç, taş, göl, yalnızca oluşken ve özlerinden başka bir şey olamazken insan var olur ve Jean-Paul Sartre, insanın varoluşu özünden önce gelir der. Bu yüzden insan kendisinin yaptığından başka bir şey değildir ve her eylemiyle ve düşüncesiyle sürekli olmadığı şey olur. Böylece varoluş en temel metafizik kategoridir. İnsanın varlığı önceden belirlenmemiştir ve demek ki yalnızca seçim yaptığı için tam anlamıyla insandır. Karar vermeyen insanın varoluşu yoktur, kişiliği yoktur. Tanrı tanımazcı okul yaşamın a priori anlamı olmadığını savunur. İnsan aldırışsız bir dünyada yalnız olduğundan kendi değerlerini ve ahlakını yaratmalıdır. Hristiyan varoluşçular insanın Tanrı'nın amacını bilemeyeceklerini, yalnızca var olduğunu bilebileceklerini düşünürler. Seçim özgürlüğü içerir, bu da insanın özüdür. Ama özgürlük kaçınılmaz olarak sorumlulukla ilişkilendirilmek zorundadır. Herkes yalnız kendisinden değil, başkalarından da sorumludur. Ve bu insan için ezici bir yüktür. Kierkegaard, seçim yapan insanı korkuyla titrerken görmüştür. Sartre, insanın özgürlüğe mahkum olduğunu ve dayanılmaz yalnızlık ve acı içinde yaşadığını söyler. İnsan seçimini hangi ölçülere göre yapmalıdır? Kendi doğasına uygun davranarak iyi inançlı insan, Kantçı zorunluluk kategorisine yakın bir kodu benimser ve başka ussal varlıkların inkar edeceklerini asla arzulamaz. Bu dürüst bir bireycilik, bütünleşme, kendini kandırmaktan kaçınma gerektirir. Sonuç özgürlüktür. Kötü inançlı insan sürekli erişkinlik çağında ikiyüzlü hayallere kapılan, kendi eylemlerinin sonuçlarından kaçmaya çalışan insandır. Bireyciliğe yapılan bu çağrı bir zaman için gençler tarafından bohem yaşam yolunda ikna ediciyi sayılmış ve bunu sorumluluktan kurtuluş olarak yorumlamışlardı. Sonra ciddi bir ahlak içerdiğini görünce sarsıldılar. Varoluşçuluk dünyayı anlamsız ve saçma bulur. İnsanın umutsuzca acı çektiğini düşünür ama sorumlu seçim yapma yeteneğinden umutludur. Kendi isteminden başka bir şeye güvenmez ama yine de kendi doğasıyla uyum içinde, insanlık durumunu değerlendirişinde dürüst yaşayarak dünyaya amaçlılık ve ahlak getirebilir. Lohom Engage. Jean-Paul Sartre, savaş sonrası ortaya çıkışıyla varoluşçuluk, insanın tarihsel güçlerin oyuncağı olduğu yazgısının, evrenin doğasının değiştirilemez işleyişiyle belirlendiği görüşüne karşı bir tepki olarak duruğuna ulaştı. Kısa, tıknaz, dünyayı kalın gözlüklerin ardından alayla süzen bir Fransız olan Sartre, Paris'te 1905'te doğdu. Sağ gözünün görüşü daha 7 yaşındayken bozulmaya başlamasına karşın çocukken deliler gibi okuyordu. Edebiyat profesörü olma tutkusuyla École Normale Supérieure'da yazıldı. Bir sürü öğretmenlik yaptı, sonra Almanya'da Husserl ve Heidegger'den ders aldı. Sartre ilk kez birkaç Amerikalı'nın eserlerini çözümlediği parlak makale dizisiyle sonra kötümser romanı Bulantı ile ün aldı. 1939'da Fransız ordusuna yazıldı. 9 ay bir Alman kampında kaldı. Paris'e dönerek direniş hareketine katıldı. Oyunu Sinekler işgal sansürüne karşın oynandı. Kötümserliğinin nihilizme yol açmayıp etkin ahlaksal sorumluluk ve kendisinin engage olmak adını verdiği bağlanış ya da insanın kendisini biçimlendirmeye etkin olarak bağlanmasını içerdiği görüldü. Aynı yıl 1943 Varlık ve Hiçlik adlı eseri yayımlandı. Bu insanın koşul ve yeteneklerinin varoluşçu açıdan enine boyuna çözümlenmesiydi. Sartre orta sınıf değerlerini güçlü bir biçimde mahkum eden bir yazar olmasına karşın yaşamının büyük bölümünü tipik bir Fransız burjuvası gibi geçirdi. Paris'te tuttuğu dairede uzatmalı sevgilisi ve varoluşçu yoldaşı Simone de Beauvoir'le yaşadı. 30 yıldan uzun süre evliliği reddetmelerine ve tesadüfi sevgililere izin vermelerine karşın evlilik cüzdanından daha bağlayıcı olduğunu söyledikleri bir düzenlemeye sadık kalarak yaşadılar. Sartre'ın kıvılcımlar saçan yazınsal biçimi onu Fransa'nın en sevilen oyun yazarı ve romancısı yaptı. Birçoklarına göre ise ahlak dışı ve yıkıcıdır. Sartre eleştirmenlere yazarın görevinin küreye kürek demek olduğunu söyleyerek yanıt verir. Ben kötümser değilim. İnsanları kendileriyle daha fazla karşı karşıya getirmeye çalışan biriyim. İnsanları ürkütüyorum. Eleştirmenler varoluşçu felsefeyi, insan varoluşunun, insan ruhunun sıkıcılığından başka bir şey olmadığını ve insana mükemmel olma umudu vermeyip iyi bir kaybedici olmayı öğütleyen bir tür ustaşılık olmakla suçlarlar. Sartre ve izleyicilerinin yanıtı, öğüt verecek ahlak kuralları olmadığı, felsefenin insanlık durumunu tanımlamak ve değerlendirmek görevi olduğu ve varoluşçuluğun özgün, sorumlu yaşamayı seçenlere umut verdiğidir. Sartre'ın çıkış yok oyunu cehennemi otel odası olarak gösterir. Burada iki kadın ve bir erkek sürekli birbirlerini hayal kırıklığına uğratırlar. Ama oyunda insanın yazgısından çıkış olmadığı düşüncesinden tersi bir umut doğar. İnsan işe girişip başka insanların ve toplumunun onu biçimlendirmesinden kendisini dönüştürebilir. Varoluşçuluğun en tanınmış sözcüsünün olgunluğu karşısında gerçekte ahlak açısından inançlı olmasına, özgürlük inancının altın kurala yakınlık taşımasına, hümanizmasının aslında insanı makine çağının uzlaştırmacılığından insanla insan arasına giren maddi edimin ve kavramların onu ele geçirmesi kurtarmaya yardımcı olmasına karşın bazılarınca hala Tanrı tanımaz olarak görülmesinde bir ironi vardır. Homo universalis. Varoluşçu kavram özgünlük Ortega Gasset'te en tutkulu savunucusunu bulmuştur. Filozof, eğitimci, denemeci, editör ve siyasetçi kariyeri ona İspanya'nın felsefe papası unvanını kazandırmıştır. Madridli yayıncı ve yazarın erken gelişmiş oğlu olan Ortega Gasset eğitimi almış, kendisinin her şeyi kapsayan ben kendim ve çevremin toplamımıyım hükmünü keşfettikten sonra felsefe çalışmak için hukuk eğitimini terk etmiştir. Almanya'da William Dilthey'in kalıcı etkilerini aldığı öğreniminden sonra 1918'de Madrid Üniversitesi'nde metafizik profesörlüğüne atanmıştır. 20. yüzyılın büyük filozofu öncelikle ve en fazla öğretmendi. Ders kürsüsünde binlerce öğrenciyi parlak, açık seçik, canlı ve tutkulu kişiliğiyle etkilemiş, yüce nesnelliği ve kendini bilirliği ile yetiştirmiştir. Sokratçı yaklaşımıyla Ortega, entelektüel olarak yerinde duramaz, meraklı, hep cesur biriydi. Kuşku ve karışıklık tohumları ekiyordu. Bir çağdaşı tarafından İspanya'nın birkaç yüzyıldır yetiştirdiği en soylu kişi olarak adlandırılan Ortega, metafizik, kültür ve bilimde humanist bir yaklaşımı benimsedi ve dünya çapındaki etkileri bugün felsefe, siyaset, sanat, edebiyat, toplum, bilim, psikoloji ve tarih yazıcılığı alanlarında hissediliyor. Ama Ortega'nın her kalıba giren ilgi alanı için ders kürsüsü yeterliydi. Madrid'de El Sol gazetesinin kurucularından biriydi ve Faro, Deniz Meleleri dergisini yayımlamıştı. Etkili aylık yayımı Revista de Occidente, İspanya'nın Dr. Gregor Maranon, Federico Garcia Lorca gibi en parlak yazarları için vitrin olmuş ve en etkili kimi Avrupalı yazarları İspanya'ya tanıtmıştı. Günlük gazetenin fikirlerin yayılması için en iyi platform olduğuna inanan Ortega, popüler basında deneme ve makale Niagara'sı haline gelmiş, Hegelcilikten kadın modasına kadar her konuyu incelemiştir. Ortega'ya göre açıklık filozofun içtenliğidir ve İspanya düz yazınında görülmedik, kısa, yoğun, amaca yönelik kıvılcımlar saçan benzetmeler ve öngörünün canlı şimşeklerini ifade eden, yerli deneyimleri kullanan biçimiyle geniş okuyucu kitlesine ulaşmıştır. Ortega sesi ve kalemiyle İspanya'nın entelektüel kılavuzu ve at sineği olmuş, iki kuşaktan binlerce öğrenciyi etkilemiş, zihni ve kişiliği aydınlar kadar sıradan insanlarda da izlerini bırakmıştır. Etkili ve ün salmış Escuela de Madrid'in önde gelen ışığı o olmuştur ve öğrencileri ile çıraklarının birçoğu felsefe dünyasında izlerini bırakmayı sürdürmüşlerdir. Örnek olarak 23 yıl Ortega'ya çok yakın olan Julian Marias çok net ve atik bir biçime sahiptir. Görünürde önemsiz olan konuları ve kavramları çözümleyip aydınlatma yeteneği ona İspanyolca konuşan dünyada olduğu kadar Birleşik Devletler'de de saygınlık kazandırmıştır. Humanist felsefeci Zuberi de aynı değerde bir örnektir. Madrid ve Barcelona'da öğretmenlik yaparken Orta Avrupa'nın dirimselci ve varoluşçu düşünürleriyle verimli bir diyalog kurmuştur. Yetiştirdiği başka kişiler arasında Madrid Üniversitesi'nde etik kürsüsünü tutarken nefes kesen dersler veren Manuel Garcia Morente ve şimdi Meksiko Üniversitesi'nde bulunan Hispanik Amerika düşüncesi üstüne yazan José Gauss sayılabilir. Ortega'nın zihni sistematik bir felsefe oluşturamayacak kadar hareketli ve geniş erimliydi. Fakat Don Quixote üstüne düşünceler, El Tema de Nuestro Tiempo gibi eserlerinde felsefi ilkelerini açıklayışı bulunabilir. Ortega'nın yaşam fırsat ve sorumluluklarla bireye verilmiş bir armağandır, şiirsel bir yükümlemedir. Herkes kendi bireyselliği ve koşullarıyla belirlenen bu dirimsel planı yürürlüğe sokmalıdır. Özgün yaşamak insanın çevresiyle diyalog sürdürmesidir ve her insan kendi yaşamının romancısı olmalı, olmak istediği insanı keşfetmeli, hayal etmelidir. Mesajı şudur, İspanya'nın tekrar büyük bir ülke olması, hayal ve bahaneden kurtularak dürüstçe kendini incelemekle başarılabilir. Bireyin kendi kişisel geleceğini düşlemesi ve bu düşü özgün yaşamak adına gerçekleştirmeye çalışması gibi. İspanya'da zeka ve ululukla davranmalıdır. En çok satan eseri kitlelerin isyandı Ortega kitlelere özgün olmadıkları için saldırır. Onları uygun niteliklere sahip olmadan aşırı iktidar sahibi olmakla suçlar. Eğitimi, öngörüsü ve sorumluluğu olmadan sayısal çokluğuyla kitleler, sanatı, hükümeti, zevk ve ahlakı denetlerler. Geçmişte bu özel etkinlikler nitelikli azınlıklar tarafından yürütülürdü. Batı dünyasında nüfus yüzyıl içinde 3 katına çıkarken kitle üyesi insan sıradanlık ve kargaşayla demokratik kurumları tehdit etmeye başlamıştır. Zamanımızın karakteristiği sıradan zihnin kendisinin sıradan olduğunu bilerek sıradanlığın haklarını dayatma ve istediği yerde uygulatma güvenliğini duymasıdır. Ortega yapılması gerekenin aydın aristokrasinin kitlelere öncülük etmesi olduğu sonucuna varır. Hükümetler Batı kültürünün gerilemesinden ve 20. yüzyılın parçalayıcı siyasal bunalımından yalnızca bu yolla kaçınabilirler. Elçi Felsefe öyküleri kurgucu düşüncenin canlandırıcı diyarına maceralı bir yolculuk. Batı dünyasının etkili kişilik ve düşünceleriyle metafizik bir geçiş oldu. Zeka düşkünleri felsefenin aziz ve şehitleri iyimser ya da kötümser, idealist ya da materyalist olmuşlardır. Pratik insanlar ya da düş kurucularıdır. Sokrat'ın incelenmemiş yaşam yaşanmamıştır. Sözünü genişletme uğraşı verirken geniş ve genellikle şaşırtıcı derecede çeşitli fikirler ve öngörüler sunarlar. Aklın militan şairleri olan filozoflar, vahşi savaşların ve sakin devrimlerin kışkırtıcısı olmuşlardır. Çalışmalarının yalnızlığı içinde evrenin, doğası, insanların eylemlerinin sonuçları ve toplumun örgütlenişiyle ilgilenirken, cahilliğin, hoşgörüsüzlüğün ve düşmanlığın her yerde hazır ve nazır şeytanlarıyla savaşmışlardır. Felsefi araştırma doğurgan işleyişiyle doğal ve toplumsal bütün özel bilimlerin anası olmuştur ve bunların ana babalarından kopmuşlardır. Eski çağlarda felsefe gök ve yere ait bütün disiplinleri içerirdi. Orta çağda tanrı bilimi kucakladı. Kimileyin kendi ülkesinde yer almayan hoşgörüsüz sorunların yüküyle şiddetle boğuşmak zorunda kaldı. Birçok çağdaş akla göre bilim hep dalgalanan bayraklarla ilerler. Felsefe ise tereddüt eder ve kimi zaman geri çekilir, davulların sesi boğulur. Fakat bilimin aradığı bilgidir. Felsefe bilgeliği arar. Bilim değerleri ve ülksel olasılıkları araştırmaz. Mutlak özelliklerle ilgilenmez. Felsefenin rolü yaklaşım sağlamak, eleştirmek, netleştirmek ve işbirliği kurmaktır. Bilimin yöntemleriyle baş eğdirilmeyecek sorunlarla uğraşmak gibi herkül görevleri onun işidir. Güzellik ve çirkinlik, iyi ve kötü, sorumluluk ve özgürlük gibi. Filozofun araştırması kesin formüle kavuşturulabilecek bir bilgiye erişti mi bilim doğar. Bu noktada Will Durant'ın sözleriyle felsefe başarısının meyvelerini bilime bırakır ve ilahi bir tatminsizlikle belirlenmemiş ve keşfedilememişlere geçer. Felsefe yaşayacaktır. Çünkü insanın ele geçmez doğruluk aşkı yaşayacaktır. Araştırılacak dikenli yanıtlar oldukça sürecektir ve araştırma hep yeni, hep zorunlu olacaktır. Uzun zaman önce Platon'un ortaya koyduğu metafizik sorular bir anda ve sonsuza kadar çözüme kavuşmayacaktır. Bunlar daha çok zeki insanın sürekli değişen konum ve deneyimleriyle ilgili kavramlar ve olasılıklar bütünüdür. Doğrunun araştırılması olan felsefeden başka hiçbir uğraş insan deneyiminin tarih, din, sanat, estetik ve etik gibi dallara ayrılmış çok yönlü ihtişamını değerlendiremez. William James şöyle yazar: Felsefe, insan çabasının aynı anda hem en yücesi hem de en uyduruğudur. En küçük vinçlerle çalışır ve en büyük manzaraları açar. Denildiği gibi ekmek pişirmez, fakat ruhlarımıza cesaret verir ve hiçbirimiz onun dünyaya bakışımıza sağladığı uzaktan çakan ışıkları olmadan bir adım atamayız. Kitabın sonu. 28 Mayıs 2001. Sayfa 374.